Ayrım 23, sayfa 194, 35. kısım. Bana neler yaptırdığınızı düşünüyorum da Teğmen. Neyse, eğitim müdürlüğündeki meslektaşlarıma ulaşmayı başardım. Kadının sesi biraz sahte bir heyecanla titriyordu. Karim müdürenin cep telefonunu arayabilmek için yine telefon kulübesinin önünde durmuştu. Kadın devam ediyordu. Nöbetçi de biraz zorluk. Neler buldunuz? Kızlık soyadı Pascolt olan Fabienne Herold'un eksiksiz dosyasını. Ama yine bir çıkmaza girdik. Sarzak'ta geçirdiği 2 yıldan sonra kadın kaybolmuş. Öğretmenlikten vazgeçmiş gibi bir şey. Daha sonra nereye yerleştiğini öğrenmek mümkün değil mi? Değil maalesef. Değil. O yıl Eğitim Bakanlığı ile olan kontratını tamamlamış görünüyor. Anlaşmayı yenilemeye kalkmamış. Hepsi bu kadar. Müdürlük de onunla bir daha temas etmemiş. Karim Sete Banliyösü'nde büyükçe bir sitenin dibindeydi. Telefon kulübesinin camından sokak lambalarının altında pırıl pırıl parlayan park etmiş otomobilleri görüyordu. Müdüreden aldığı bilgiye hiç şaşırmadı. Fabienne Pascolt kapıyı kapatmıştı anlaşılan. Kendi üzerine. Sırrının üzerine, trajedisinin üzerine, iblislerin üzerine. Sarzak'a gelmeden önce neredeymiş bu kadın? Guernon'da, Isara bölgesinde, Grenoble'ın kuzeyinde bir üniversite kentinde. Orada sadece birkaç ay öğretmenlik yapmış. Ondan önce de Taverlay'da, o bölgenin dağlarında, Paul Veaux'un yamaçlarındaki bir kasabanın küçük okulunda. Kişisel bilgiler alabildiniz mi? Müdüre mekanik bir konuşmayla devam etti. Fabienne Pascolt 1945 yılında İsere Vadisi'ndeki Corriver'de doğdu. 1970 yılında Sylvian Harold'la evlendi. Aynı yıl Grenoble Konservatuarı piyano ödülünü kazandı. Bu bakımdan piyano öğretmeni olup, devam edin lütfen, 1972'de normal okula geçiyor. 2 yıl sonra yine İsere'de Taverlay İlkokulu'na atanıyor. Orada 6 yıl süreyle öğretmenlik yapıyor. 1980'de Taverlay Okulu kapanınca yeni otoyol çocuklarının kışın bile komşu kasabadaki daha büyük bir okula gitmelerine imkan sağlıyor. Fabienne Guernon'a atanıyor. Talihi varmış. Guernon Taverlay'dan 50 kilometre uzakta, öğretmenlik mesleği için ünlü bir kenttir. Çok eğlenceli, çok entelektüel bir üniversite kenti. Bana dul olduğunu söylemiştiniz. Kocasının ne zaman öldüğünü biliyor musunuz? Geliyorum, genç adam, geliyorum. Fabienne 1980'de Guernon'a geldiğinde kocasının soyadını veriyor. Anlaşılan o bakımdan hiçbir sorun yok. Oysa 6 ay sonra Sarzak'ta kendini dul olarak tanıtıyor. Demek adam Guernon dönemi sırasında kaybolmuş olmalı. Dosyanızda koca hakkında hiçbir şey yok mu? Yaşı, mesleği? Burası eğitim müdürlüğü, dedektiflik bürosu değil ki. Karim içini çekti. Devam edin. Guernon'a gelişinden kısa bir süre sonra tayinini istiyor. Nereye olursa olsun o kentten uzak olsun diyor. Size de tuhaf gelmiyor mu? Hemen ardından Sarzak'ta bir iş buluyor. Burada şaşırtıcı bir şey yok. Kimse bizim güzel bölgemize gelmek istemiyor. Burada kızlık soyadına dönüyor. Sanki gerçekten sayfayı çevirmek istermiş gibi. Hiç çocuğundan bahsetmediniz. Doğru, bir çocuğu vardı. 1972'de doğmuş küçük bir kız. Öyle mi yazıyor? Evet, neden? Hangi ad yazılı? Judith Harold. Ama bu konuyla ilgili olarak Sarzak'ta bir tek kelime bile yok. Her bilgi kırıntısı Karim'in düşündüğü öyküyü doğruluyordu. Devam etti. Onu Sarzak'ta tanıyanlara temas kurabildiniz mi? Evet, o dönemin müdüresiyle konuştum. Matilda Sarman. Fabienne'yi çok iyi hatırlıyor. Anlaşıldığı kadarıyla değişik bir kadın. Gizemli, içine kapanık. Çok güzel, çok da güçlü. 1,80 böyle omuzlar. Sık sık piyano çalıyormuş, bir virtüöz. Bana söylenenleri tekrarlıyorum. Fabienne Pascal Sarzak'ta yalnız mı yaşıyordu? Matilda'ya göre evet, yalnız yaşıyordu. Kentin 10 kilometre dışında ıssız bir vadide. Kimse de neden birdenbire Sarzak'tan ayrıldığını bilmiyor değil mi? Hayır, kimse bilmiyor. Ne de Guernon'dan ayrılma nedenini 2 yıl önce. Hayır, belki de o döneme kadar gitmek gerekir. Ben, kadın tereddüt etti, sonra cesaretini topladı. Yine de Teğmen, hiç olmazsa bu soruşturmayla okulumun soyulması arasındaki ilişkiyi anlatsanız ben de. Sonra, eve mi dönüyorsunuz? Şey, evet tabii. Yanınıza Fabienne Pascolt'la ilgili ne varsa alın ve telefonumu bekleyin. Ben, tamam, Ne zaman aramayı düşünüyorsunuz?
Bilmiyorum, en kısa zamanda. O zaman her şeyi açıklarım.
Karim telefonu kapadı, yeniden otoparktaki arabalara baktı. Audi'ler, BMW'ler, Mercedes'ler parlak, hızlı ve hepsi alarmlı. Saatine baktı, 9'u geçiyordu. Yaşlı kurdun karşısına çıkmanın tam zamanı. Harry Kreuzer'ın direkt numarasını çevirdi, telefona bir kükreme cevabı geldi.
Allah kahretsin, neredesin?
Soruşturmamı sürdürüyorum. Umarım karakolun yolundasındır. Hayır, son bir yeri ziyaret etmem gerekiyor. Dağda bir yer.
Dağda mı?
Evet, Grenoble yakınlarında küçük bir üniversite kenti, Guernon.
Bir sessizlik oldu, sonra Kreiser söze başladı. Bütün bunlar için iyi bir nedenin olduğunu.
En iyisi komiser, iz o kente kadar gidiyor. Orada saldırganların izini bulmayı umuyorum.
Kreiser bir şey eklemedi. Karim'in heyecanlı soluğunu kesmiş gibiydi.
Durumdan yararlanan Teğmen saldırıya geçti. Otomobil konusunda bir gelişme var mı?
Komiser tereddüt etti. Karim sesini yükseltti. Bir gelişme var mı, yok mu?
Otomobil ve sahibi belirlendi.
Nasıl?
143 nolu devlet yolu üzerinde bir tanık. Traktörüne binmiş dönen bir köylü. Sabah ilk kez sularında beyaz bir ladanın geçtiğini görmüş. Bölge numarası aklında tutmuş. Araştırdık, oralarda kaybolmuş bir lada var. Teknik muayenede hala orijinal lastiklerin taşıdığı görülmüş. Aradığımız araba o olmalı.
Eminim, hadi %80 eminim diyelim.
Karim düşündü, bu bilgi tam zamanında gelmişe benziyor ama kuşkulu görünüyordu.
Tanık neden bu kadar beklemiş?
Kreuzer kıkırdadı. Çünkü sarzak kaynıyor. Cinayet masasının adamları her zamanki sessizlikleriyle geldi. Sanki büyük çaplı ırkçı bir saldırıymış gibi bize Carpentaras'ta yaşananları oynuyorlar.
Kreuzer bir küfür salladı.
Medyada burada boktan bir durum.
Karim çenesini kastı. Bana hemen o kentin adını verin, çabuk.
Kimse benimle böyle konuşamaz Karim. Ben...
Kentin adı komiser, bunun benim soruşturmam olduğunu anlamak istemiyor musunuz? Bu kaosun gerçek köklerini sadece benim yakalayabileceğimi.
Kreuzer uzunca bir süre sessiz kaldı, kuşkusuz kendine hakim olmak istiyordu. Tekrar konuşmaya başladığında sesi sakindi.
Karim, bütün meslek hayatım boyunca kimse benimle böyle konuşmaya cesaret edemedi. Şimdi senin soruşturmanla ilgili son durumu bilmek istiyorum. Hem de derhal. Yoksa kıçına bir tutuklama emri yapıştırırım.
Sesinin tonu pazarlık etme zamanı olmadığını ortaya koyuyordu.
Karim araştırmaların sonuçlarını birkaç kelimeyle özetledi.
Kaçak sahtekarların Fabienne ve Judith Herald'ın öykülerini anlattı. Saçma sapan tutkularını, kimlik değiştirmelerini, çocuğun hayatına mal olan otomobil kazasını, Kreuzer düşüncesini fazla emin olmaksızın açıkladı.
Bu anlattıkların bir roman. Ölüm bir roman.
Ölüm de bir roman komiser.
Evet, her neyse, anlattıkların ile dün gece olanlar arasında bir ilişki göremiyorum.
Ben şöyle düşünüyorum komiser. Fabiana Harold çılgın falan değildi. Peşlerinde gerçekten birileri vardı. Dün gece Sarzak'a gelenlerin de aynı insanlar olduğunu düşünüyorum.
Ne dedin?
Karim derin bir soluk aldı. Gelip bir şeyi kontrol etmek istediklerini düşünüyorum. Daha önceden bildikleri ama başka bir yerlerde geçen bir olay nedeniyle kuşkuya düştükleri bir şeyi.
Bütün bunları nereden çıkarıyorsun?
Her şeyden önce kim bu herifler?
Hiçbir fikrim yok ama bana sorarsanız iblisler döndü komiser.
Masalın dik alası.
Belki ama gerçekler ortada. Cancaris okulu gerçekten soyuldu. Judy Itero'nun kabri gerçekten saldırıya uğradı. Öyleyse lütfen bana saldırganın ve oturduğu kentin adını verin.
Komiser, söz konusu kent Guernon mu bilmek istiyorum.
Bana kalırsa kabusun anahtarı orada bir yerde.
Yaz, adamın adı Philippe Setris.
Maruse Blanche sokağı No. 7.
Karim'in sesi titredi.
Hangi kent komiser?
Guernon mu?
Kreuzer bir an duraladı.
Guernon, evet.
Hangi mucizenin sonucunda bu fikre vardığını bilmiyorum ama kahrolası en önemli ipucu senin elinde.
7. bölüm, 36. kısım, sayfa 200. Alman fotoğrafçı kadının resimleri şekillenmeye başlamıştı. Savaş öncesinin Berlin stadyumunda koşan şakakları tıraşlı atletler, hafif, güçlü, görkemli.
Yarışlar bir mezar yüzeyi kadar kumlu, kesik kesik ve tek renkte eski bir filmin temposundaydı. Koşan adamları gördü, pisti döven topuklarının sesini duydu. Her adımla birlikte çıkan kısık soluklarını hissedebiliyordu. Ne var ki çok sürmeden karışık ayrıntılar belirmeye başladı. Yüzler fazla karanlık, fazla kapalıydı. Kaş kemerleri gereğinden fazla güçlü, gereğinden fazla çıkıktı. O bakışlar neyi saklıyordu? Tribünlerden derin ve istelik bir çığlık yükselirken atletler birden hem görmelerini hem de konuşmalarını engelleyen koparılmış gözlerini, içleri boş göz çukurlarını göstermeye başladılar. Tam tersine taze yaraların dibinde yeni bir kaynaşma başlıyor gibiydi. Dil şaklamaları hayvani parıltılar. Nymans buz gibi ter içinde uyandı. Bilgisayarın sorgulamadaki güçlüğünü andıran beyaz ışığı gözlerini kamaştırdı. Kendini toparladı, başını omuzlarının arasına sıkıştırdı. Çevresinde kolaçan etti. Kimse uykuya yenik düştüğünü, düşlerini çalan korkunun da Sophie Callians'ın evinde gördüğü fotoğrafların şekline büründüğünü anlamamıştı. Adını unuttuğu o nazik kadın yönetmenin resimlerine. Saat 9:30'du. Topu topu 40 dakika uyumuştu. Antrepo ziyaretinden döner dönmez bulduklarını, küçük not defteri, metal kafes parçaları ve beyaz toz örnekleri, hastanede hala buzullardaki cesedin getirilmesini bekleyen Mark Cortez aracılığıyla Grenoble'daki adli tıp uzmanına Patrick Astier'e gönderdi. Sonra buraya üniversite kütüphanesine gelmiş, fazla umutlu olmamakla birlikte nehirler ve kızıl kelimeleriyle ilgili araştırmaya başlamıştı. Önce bu adı taşıyan bir akarsu ağı bulmak düşüncesiyle haritaları incelemişti. Sonra bilgisayar indeksini taramış, bu kelimeleri içeren bir kitap, bir katalog, bir belge aramıştı. Tarama sırasında hiçbir şey bulamamış, sonunda da farkında olmadan uykuya yenik düşmüştü. 40 saatlik bir uykusuzluktan sonra sinirlerinin daha fazla dayanmayacağı, ipleri koparılmış bir kukla gibi düşeceği açıktı. Komiser gözlerini büyük okuma salonunda bir kez daha dolaştırdı. Masaların ve camlı bölmelerin çevresinde polis memurları araştırmalarını sürdürüyor. Kötülükle gözlerin saflığıyla ilgili kitapların listesini çıkarıyordu. İçlerinden ikisi de böyle kitaplara sık sık başvuran, diğer bir deyimle kuşkulu sayılacak öğrencilerin adlarını sayıyordu. Bir başka polis de Remy Callians'ın tezini okumaya çalışıyordu. Ne Nymans ne de vardiya değişiminden başka bir şey düşünmeyen polisler bu edebi ipucuna fazla güvenmiyorlardı. Hepsi Nymans, Barnes, Vermont üçlüsünün bir sonuca varmamaları nedeniyle Grenoble cinayet masasının bundan 2 saat önce dosyayı ele almaya karar verdiğinin bilincindeydi. Gerçekte Grenoble yetkililerinin dayandığı tek nokta araştırmanın emre verilmiş bunca imkana rağmen soruşturma bir arpa boyu yol almamış olmasıydı. Yüzbaşı Vermont'un adamlarına Muret zirvesini sonra da Belledonne Dağı'nın batı yamaçlarını araştırmalarında yardımcı olmak için Romans üssünde konuşlandırılmış 300 askerden de yararlanılmıştı. Akşamın 7'sine doğru kamyonlarla gelmişler, sonra da Vermont'un emrine girip gece taramasına katılmışlardı. Bu askerlerin dışında yüzbaşı Vermont, Valence'de görevli 2 CRS birliğini de seferber etmişti. Şimdiye kadar yaklaşık 300 hektarlık bir alan taranmıştı. Sistematik arama bir sonuç vermemişti. Veremeyeceği de kesindi neredeyse. Nymans emindi bundan. Katil bir iz bırakmış olsaydı bu izi çoktan görmüş olmaları gerekirdi. Yine de telsiz aracılığıyla Vermont'la temasını sürdürüyordu. Zaten bölge haritasının üzerinde Vermont'un özellikle ilgilenmesini istediği soruşturma açısından da çok önemli noktaları işaret eden Dan Imons'ı, 1. ve 2. cesetlerin bulunduğu yerler, fakültenin ve Sertis'in antreposunun yeri, dağdaki barınaklar. Karayolundaki aramaları yoğunlaşmıştı. Daha önce 8 olan yol barikatı sayısı şimdi 24'e çıkarılmıştı. Karayol araması Guernon çevresindeki büyük bir bölümü kapsıyordu. Tüm kentler ve köyler, otoyol giriş ve çıkış noktaları, devlet yolları denetim altındaydı. Kırtasiye konusunda da Yüzbaşı Barnes'ın komutasındaki faaliyet giderek yoğunlaşıyordu. Faks makinesi durup dinlenmeden çalışıyordu. İfadeler, soru formlarına verilen cevaplar, yorumlar, faksla talimat da gönderiliyordu. Özellikle de çevredeki kayak merkezlerine, karakolun santraline bir dizi yeni faks cihazı yerleştirilmiş, mesajlar, sirküler gönderilmeye başlanmıştı. Öğleden sonradan itibaren de birkaç haftadır ilk kurbanla temas kurmuş olanlar sorguya alınmaya başlanmıştı. Bir başka ekip bölgenin en iyi dağcılarını, özellikle de daha önce Valeris buzulunu geçmiş olanları sorguluyordu. Guarno'nda oturmayan, üniversite kentine hakim, kayalık yamaçlardaki yüksek köylerde yaşayan vahşi adamları. Bu kez Vermont'un komutası dışındaki bir başka ekip de Remy Callians'ın son tırmanışı sırasında izlediği sanılan yolu yeniden tarıyordu, büyük bir dikkatle. Bu sırada diğer bir grup gerek ikinci kurbanın gerekse de katilin buzunun zirvesine kadar izlediği yolun üzerindeydi. Çizgiler numaralanıyor, bilgisayar belleğine kaydediliyor, sonra da elektronik ortamda karşılaştırılıyordu. Bütün bu hararetli çalışmanın savaş uğultusunun ortasında Nimes daha kişisel bir konuyla ilgileniyordu. Cinayet nedenini ortaya çıkarırsa katili de bulacağından şimdiye kadar hiç olmadığından daha fazla emindi. Belki de intikamdı cinayet nedeni. Yine de varsayımlarda bulunurken son derece dikkatli olmak zorundaydı. Ne yetkililer ne de kamuoyu cinayet konusunda varsayımlardan hoşlanmazlardı. Resmi görüşe göre bir katil masum insanları öldürürdü. Oysa Nimes şimdi kurbanların da suçlu olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bu konunun da nasıl ilerleyecekti? Callians ve Setris yaşamlarını birer esrar perdesinin ardında saklamışlardı. Tek bir kelime bile söylemeyen Sapi Callians'ın izlenmesinden de sonuç alınamamıştı. Philippe Setris'in annesine ve meslektaşlarına gelince onlar sadece hasta bakıcı yardımcısının göstermek istediği yüzünü biliyorlardı. Annesinin bir zamanlar kocasına René Setris'e ait olan antrepodan haberi bile yoktu. Öyleyse bu aşamada Nimes diğer hepsini gölgede bırakan yeni bir sırdan başka bir şey düşünmemeliydi. Telefonunu kaldırıp Barnes'ı aradı. Joyce Neo'dan haber var mı? Genç teğmenden, ustanın bilgisine erişmek için yanıp tutuşan kusursuz polisten hiçbir haber yoktu. Diye homurdandı Barnes. Çocuklardan birini körler enstitüsüne göndererek Joyce Neo'nun oradan çıkınca nereye gitmiş olabileceğini öğrenmeye çalıştım. Sonra yüzbaşı yorgun bir sesle cevap verdi. Joyce Neo akşamüstü 5'e doğru enstitüden ayrılmış bir göz doktoruyla görüşmek için. Annesi'ye gittiği sanılıyor. Enstitü hastalarla ilgili Guernon Tıp Fakültesinden bir profesör. Profesöre telefon ettiniz mi? Tabii, hem iş yerini hem de evini aradık. Hiçbiri cevap vermiyor. Adresler yanınızda mı? Barnes sadece bir sokak adı verdi. Doktor muayenesinin üst katındaki evde oturuyor. Bir gidip bakayım dedi Nimes. İyi ama neden? Joyce Neo mutlaka. Kendimi sorumlu hissediyorum. Sorumlu mu? Eğer o çocuk bir aptallık yaptı, gereksiz tehlikeye atıldıysa eminim bunu beni etkilemek için yapmıştır. Anlayabiliyor musunuz? Jandarma yüzbaşısı yatıştırıcı bir sesle konuştu. Joyce Neo yakında gelir. O da genç. Karmaşık bir iz peşinde olmalı. Aynı fikirdeyim ama belki de tehlikededir, farkında olmadan. Tehlike mi? Nimes cevap vermedi. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Barnes komiserin sözlerindeki anlamı kavramamış gibiydi. Birden atıldı. Az kalsın unutuyordum. Joyce New hastaneye de telefon etmiş. Arşivlere bakmak istediğini söylemiş. Arşivlere mi? Hastanenin altında dev yeraltı koridorları, doğumlar, hastalıklar ve ölümler yoluyla tüm bölgenin kayıtlarının bulunduğu bir arşiv. Komiser endişenin yüreğini daha da sıkıştırdığını hissetti. Sarışın genç polis tek başına yürütmeye kalkmıştı soruşturmayı. Enstitüde başlayan, göz mütehassısından geçen ve hastanede son bulan bir iz. Cevabını bile bile sordu. Ama onu hastanede kimse görmedi değil mi? Barnes görmediğini söyledi. Nimes telefonu kapattı. Kapatır kapatmaz telefon yeniden çaldı. Artık telsiz mesajlarının, kodlarının, önlemlerin zamanı değildi. Tüm soruşturmacılar artık acele işlerle meşguldü. Costas'ın sesi titriyordu. Biraz önce cesedi teslim aldın. Setris'i mi? Evet o. En ufak bir kuşku yok. Komiser soludu. 3 saatten beri Philippe Setris ile ilgili olarak toplanan bütün kanıtlar artık bu soruşturmanın çevresine giriyordu. Şimdi antreponun tepeden tırnağa aranması için resmi bir ekip de gönderilecekti. Costas sözlerini sürdürdü. Birinci kurbandaki izlerle bunun arasında dünya kadar fark var. Nasıl? Katil gözleri yuvalarından çıkarmakla kalmamış, elleri de kesmiş. Her iki bileği de kesmiş. Vücudun cinin pozisyonu yüzünden görmediniz herhalde. Bileklerden arta kalanlar iki dizin arasına sıkıştırılmış. Gözler, eller. Nimes bu anatomik parçalar arasında gizli bir bağ bulunduğundan emindi. Yine de bu iki vahşetin nasıl bir mantık izlediğini tahmin edecek durumda değildi. Bu kadar mı diye sordu. Şimdilik artık otopsiye başlıyorum. Ne kadar sürer? 2 saat en azından. Önce göz çukurlarından başla, bir şey bulur bulmaz da beni ara. Cesedin üzerindeki bizim için bir işaret bırakıldığından eminim. Sanki bir cehennem habercisiymişim gibime geliyor komiser. Nimes kütüphanenin büyük salonunun bir uçtan diğerine geçti. Kapının yanında Remy Carlins'ın tezine gömülmüş yorgun bir polis memuru gördü. Yolunu değiştirdi, camla ayrılmış okuma bölümüne girerek polisin karşısında oturdu. Nasıl gidiyor? Polis memuru gözlerini kaldırdı. Akıntıya kürek çekiyorum. Komiser kalın belgeyi göstererek gülümsedi. Yeni bir şey var mı? Polis memuru omuz çekti. Hep eski Yunan olimpiyatlar, spor karşılaşmaları ve onun gibi şeyler. Yarışlar, cirit, pankreas güreşi, Kalyan's fiziksel çabanın kutsal yönünden rekorlardan söz ediyor. Polis memuru inanmadığını göstermek için olacak dudaklarını büktü. Üstün güçlerle bir çeşit özdeşleşme. Kalyan's'a göre o dönemde bir rekor kırmak tanrılarla temas kurma imkanı veren bir köprü gibi görülürmüş. Örneğin atlon, yani ideal atlet, kendi sırlarını aşarak toprağın güçlerini harekete geçirebilirmiş ve verimlilik doğurganlık. Aslına bakarsanız futbol maçlarındaki çılgınlığı görünce sporun şaşırtıcı güçleri harekete geçirdiğini görmemek mümkün değil. Dikkatini çeken başka ne var? Kalyan's'a göre antik çağda atletler aynı zamanda hem ozan hem müzisyen hem filozofmuş. Bizim kütüphanecinin üzerinde çok durduğu noktalardan biri de bu. Sanki ruh ve vücudun insanın varlığı içinde birleştiği o zamanların özlemini çekiyormuş gibi. Başlığın olimpiyat nostaljisinin anlamı da bu. Hem beyin olarak hem ruh ve beden olarak üstün sporcuların özlemi. Kalyan's o dönemin katı kurallarını, entellerin bir gram bile kaldırmadığı, sporcuların kafasını boş olduğu şimdiki dönemlerle karşılaştırıyor. Bu çağın bir gerileme dönemi olduğunu, akıl ile vücudun birbirlerinden ayrıldığını ileri sürüyor. Nimes birden kabusunda gördüğü atletleri hatırladı. Doğal, katı, gerçeklikte körler. Sophie Kalyan's kocasının Berlin'deki sporcuların fizik ile düşünce arasındaki derin birlikteliğe yeniden ulaştıklarına inandığını söylemişti. Komiser üniversitenin sporcularını bir kez daha anımsadı. Joesino'nun sözünü ettiği başta spor olmak üzere bütün dallarda en parlak başarıları elde eden profesör çocukları. Kendi açılarından bakıldığında bu üstün yetenekler de kusursuz atlet kavramına yakışıyor olmalıydı. Nimes, rektörün bekleme odasında üniversite madalyalarının fotoğraflarına baktığında gördüğü yüzlerdeki ürkütücü gençlik gücünden rahatsız olmuştu. Hem gücün hem de aklın tecessümü gibi. Bir felsefe mi? Nimes, canı sıkın bir halde bakan genç polis memuruna gülümsedi. Okuduklarından anlıyormuş gibisin dedi. El yordamıyla ilerliyorum. Genelde her iki cümleden sadece birini anlıyorum. Burnunun ucuna dokundu. Sezgilerime güveniyorum. Bu faşoları daha uzaktan tanırım. Collins'in faşo olduğunu mu düşünüyorsun? Kesin bir şey diyemem. Bana daha karmaşık görünüyor. Oysa burada sözünü ettiği üstün insan efsanesi, temiz ruhlu atlet, bütün bunlar bana üstün ırk sayıklamalarını ve ona benzer saçmalıkları hatırlatıyor. Nimes bir kez daha Kalyan's'ın dairesinin koridorundaki Berlin olimpiyatlarının resimlerini hatırladı. O resimlerin ardında Guernon'daki sportif rekorların ardında bir sır vardı. Bütün bunlar bir bütünün parçalarıydı ama bütün neydi? Belgelerde nehirlerle ilgili bir şey var mı diye sordu, kızıl nehirlerle. Ne? Pierre Nimes ayağa kalktı, boş ver. Polis memuru gözleriyle lacivert paltolu iri adamı izleyip yakındı. Bana kalırsa komiser, bu işi bir öğrenciden, benden daha nitelikli birinden isteyebilirdiniz. Profesyonel bir göze ihtiyacım var. Soruşturma çerçevesine girecek bir okuma yapılmasını istedim. Polis memuru yine dudaklarını büktü. Bütün bu saçmalıkların cinayetle bir rol oynadığına inanıyor musunuz gerçekten? Nimes cam bölmenin kenarını tutup üzerine eğildi. Bir cinayette her şey rol oynar. Bu konuda rastlantıdan söz edilmez. Rastlantı sanılanlar gereksiz ayrıntılardır. Her şey bir atom gibi işler. Anladın mı? Okumaya devam et. Nimes kuşkusu yüzünden okunan adamı göreviyle baş başa bıraktı. Dışarıda kampüste televizyon ekiplerinin, projektörlerin yansıyan ışıkları göründü. Gözlerini kıstı. Binanın merdivenlerinde yatıştırıcı bir açıklama yapmaya çalışan üniversite rektörünü Vincent Duysa'yı seçti. Bölgesel ulusal televizyon kanallarının bilindik amblemlerini tanıdı. İşlerinde İsviçre'den gelmiş bir TV kanalı bile vardı. Gazeteciler birbirlerini tekliyor, dirsekliyor, soru yağdırıyordu. Süreç başlamıştı. Medyanın projektörleri Guernon'a çevrilmişti artık. Cinayet haberleri tüm Fransa'ya yayılacak, panik küçük kentte daha da artacaktı. Üstelik bu sadece bir başlangıçtı.